Ayrım 12 Shogun James Clavell Sayfa 147 18 Rahip Martin Alvito hafifçe kapıya vurdu. Girin. Asya'nın ziyaretçisi rahibi Carlo Del Acqua, yani cizvitlerin en önemlisi, dolayısıyla da Asya'daki en güçlü adamı, aynı zamanda en uzun boylu keşişti. 1.87 boyundaki adamın cübbesi turuncu, haçı pek güzeldi. Napoli'de doğmuştu, 61 yaşındaydı. Ah Martin, gel gel, şarap içer misin? İngiliz'i gördün mü?
Hayır Eksenan, sadece Toranaga'yı gördüm.
Durum kötü galiba.
Evet.
Ne kadar kötü? Bunu soran şöminenin yanındaki deri koltukta kurumla oturan Nal del Trato'nun baş kaptanıydı. O yılki kara geminin süvarisi 30'unu geçmiş ince sert bir adamdı. Çok kötü baş kaptan Toranaga bu yılki ticaretin bekleyebileceğini söyledi. Kaptan Ferriera, ticaretle ben de bekleyemeyiz diye cevap verdi. Bu belli bir şey. Cezirle yola çıkacağım.
Liman izinleriniz yok. Korkarım beklemek zorunda kalacaksınız.
Ferriera küfürü bastı. Her şeyin aylar önce halledildiğini sanıyordum. Macao'ya gidip kara gemiyi hazırlamam şart. Şubat'ta 1 milyon duka altını değerinde Çin ipeği satın aldık. Ayrıca yanımızda en az 28 bin kilo Çin altını olacak. Bugün Macao'lu tüccarların, rahiplerin ve sizin paranız bu işe bağlandı.
Rahip Alvito, üzgünüm başkaptan diye mırıldandı. Fakat Toranaga Naipler Meclisi Başkanı'dır. İzin ondan alınır. Kendisi bu yılki ticaret ve geminizin izin kağıtlarından söz etmedi. Sadece suikastlardan hoşlanmadığını söyledi.
Del Acqua durakladı. Toranaga neden söz ediyor Martin? Bu bir bahane mi? Bizim suikastla ne ilgimiz var?
Toranaga dün gece kendisini değil İngiliz'i öldürmeye kalktıklarını sanıyor. Ayrıca hapishanede de böyle bir şeye kalkışılmış.
Alvito gözlerini kaptandan ayırmıyordu. Ferreira, beni mi suçluyorsunuz peder diye çıkıştı.
Osaka şatosunda suikasta mı kalkışmışım? Ben Japonya'ya ilk kez geliyorum.
Ama durumu bildiğinizi inkar etmiyorsunuz değil mi? Ferreira soğuk bir sesle konuştu. O dinsiz nedenli çabuk ölürse o kadar iyi. Hollandalılarla İngilizler pisliklerini Asya'ya yaymaya başlarlarsa başımız derde girer.
Alvito içini çekti. Başımız dertte zaten. Toranaga Portekiz'in Çin ticaretini tek elinde tutmakla büyük para kazandığını İngiliz'den öğrendiğini söyledi. Çin'den aldığımız ipekleri çok yüksek fiyatla sattığımızı belirtti. Ekselans kendisi sizden bu malların alım ve satım fiyatlarını gösteren bir liste istiyor.
Aslında asker olan Ferreira atıldı. Bu küstah isteği reddedeceksiniz tabii.
Çok zor.
Öyleyse uydurma bir rapor hazırlarsınız.
Del Acqua içini çekti. Bu da güven üstüne kurulmuş ilişkilerimizi tehlikeye sokar.
Bir Japon'a güvenilir mi? Ne münasebet. Kazancımız gizli kalmalı. Tanrı'nın belası dinsiz.
Alvito anlamlı anlamlı Del Acqua'ya baktı. İşin kötüsü Blackthorn işlerimizi çok iyi biliyor.
Ferreira bu bakışı görmemezlikten geldi ama için için onların bildiklerini öğrenmeyi de istiyordu. Japon başka ne dedi?
Toranaga yarın öğleye kadar kendisine bir dünya haritası hazırlamamı, üstünde İspanyol ve Portekizlilerin paylaştıkları yerleri göstermemi istedi. Hem bu anlaşmaları onaylayan papaların adlarını da istiyor. 3 gün içinde yeni dünyayı ele geçirdiğimiz yerlerle ilgili yazılı bir rapor bekliyor. Yeni dünyayı yağma edip İspanya ve Portekiz'e götürdüğümüz gümüş ve altının miktarını öğrenmeyi arzu ediyor. Bu arada bir kağıttan Malaka ile Gao arasındaki üslerimizin adlarını okudu. Bunların hepsi de doğruydu. Buralarda ne kadar paralı Japon askeri bulundurduğumuzu sordu.
Del Acqua Ferreira şaşırdılar. Asker aykırdı, bunu reddetmek zorundasınız.
Del Acqua içini çekti. Toranaga'nın isteğini reddedemezsin. Siz buraya yeni geldiniz başkaptan. Sorunlarımızı bilmiyorsunuz. Toranaga ve Ishido bizi korumazsa Hristiyan olan daimyoların üstündeki gücümüzü kaybederiz. Nagasaki'yi de 50 yıldır elde ettiğimiz her şeyi de yitiririz.
Kaptan omurdandı. Bu İngiliz'in tehlikeli bir korsan olduğunu ve karşılaşacağı kimseleri etkileyeceğini daha baştan söyledim. Onun için kendisinin bir an önce ortadan kaldırılması gerektiğini belirttim. Siz de aynı şeyleri başka türlü ifade ettiniz Ekselans. Peder Alvito da öyle. 2 gün Onoshi ve Kiyama ile yaptığımız konuşmada da aynı konu açılmadı mı?
Fakat...
Beni bağışlayın peder ama bazen Tanrı'nın işlerini askerlerin görmesi gerekir. O fırtınada bir kaza yapmadığı için Rodriguez'e çok kızdım. Üstelik o şeytan İngiliz'in işine bakın. Aptal Rodriguez bir de ona hayatını borçlu olduğunu iddia ederek minnet duyuyor. Oysa İngiliz sırf onun güvenini kazanmak için bu numarayı yapmış olmalı.
Alvito şarabını yudumladı. Toranaga, Blackthorn'u hemen Izu'ya göndereceğini söyledi. Gemiyle gidecekmiş.
İyi. Öyleyse bütün mürettebatın feci bir fırtınada kaybolacaklarını söyleyebilirim.
Albito buz gibi bir sesle, ne yazık ki bu olmaz başkaptan diye cevap verdi. Size Toranaga'nın sözlerini tekrarlayacağım. Kılavuz kaptanın yanında muhafızlar bulunacak. Başına bir şey gelirse durumu iyice araştıracağım. Bundan bir Hristiyan sorumluysa veya katilin Hristiyanlarla uzaktan ilgisi bile varsa o zaman yasaları değiştirteceğim. Bütün Hristiyanlar buradan atılacaklar, işte böyle.
Delacroix içini çekti, Tanrı korusun.
Ferreira blef diye alay etti.
Hayır, yanılıyorsunuz başkaptan. Toranaga Machiavelli kadar akıllı ve Attila kadar da acımasızdır. İngiliz'e bir şey olursa hemen bizi suçlayacaklardır.
Ferreira, o halde sorunu kökünden halledin dedi. Toranaga'yı ortadan kaldırın. Aynı şeyi Hindistan, Malaya, Brezilya, Peru, Meksika ve Afrika'da yaptık. Hristiyan daim yollardan birinden yararlanır, Toranaga'yı ortadan kaldırırız. Ben Kiyama'ya yanaşırım. Rahip Alvito, siz çevirmenlik yaparsınız.
Delacroix bizgin bir tavırla onun sözünü kesti. Japonları Hintliler ya da İnka yerlileriyle karşılaştıramazsınız. Hem bu ülkenin iç işlerine karışmamanızı sizden resmen istiyorum başkaptan.
Ferreira öfkelenmişti. Ben kralımın düşmanlarını yok etmekle görevliyim. İngiliz de böyle bir düşman. Bir asalak, bir korsan ve dinsiz. Onu ortadan kaldırmayı istersen bu sadece beni ilgilendirir. Bu yıl kara geminin kaptanı benim. Dolayısıyla Macao valisi sayılıyorum. Canım isterse Toranaga'yı da başkalarını da ortadan kaldırırım.
Böylece bütün Hristiyanların ülkeden atılmasına yol açarsınız. Daimyolar bizi atıp Katolikliği ortadan kaldırırlarsa kara gemilerin gelmeyeceğini düşünüyorlar. Bize bu yüzden tahammül ediyorlar. Japonca bildiğimiz ve ticaret işlerinde ara buluculuk ettiğimiz için bize biraz değer veriyorlar. Ama bizi atarlarsa bir yolunu bulup ticarete devam edeceklerdir.
Ferreira söylendi. Zaten bu zor durumlara düşmemize de bencil rahipler yol açıyorlar. Papa'dan izin alıyorlar ve bizleri istedikleri limanlara gönderiyorlar. Tehlikelere aldırmadan istedikleri daimyolarla iş görüyorlar.
Kendinizi unutuyorsunuz başkaptan.
Geçen yılki geminin sizin isteğiniz üzerine boş yere bekletildiğini ve fırtına mevsiminde yola çıkarak Malaka yöresinde kaybolduğunu unutmadım. Gemide 200 ton altın, 500 bin duka altını değerinde gümüş vardı. Bu felaket buradan Gao'ya kadar herkesi zor duruma soktu.
O sırada Taiko ölmüştü ve iç siyaset yüzünden bunu yapmak zorundaydık.
Başkaptan, bu adamların ruhlarını kurtarmaya çalışabilirsiniz diye söylendi. Fakat biz Japonların gümüşü sayesinde güçlenmekteyiz. Bu seferlerden korkunç kazanç sağlıyoruz. Böylece Asya'daki imparatorluğumuzu koruyoruz. Kalelerimiz, üslerimiz, misyonlarımız bu sayede besleniyor. Bu kazanç kesilirse durum kötü olur. Portekiz ve İtalyan Hristiyanlığı mı yoksa Japon Hristiyanlığı mı?
Delacroix adama kötü kötü baktı. Son kez söylüyorum, buradaki siyasete karışmayacaksınız.
Bana engel olmaya kalktığınıza göre o dinsiz ya da Toranaga konusunda ne yapmayı düşünüyorsunuz?
Delacroix tartışmayı kazandığını sanarak arkasına yaslandı. Şu anda bilmiyorum. Fakat Toranaga'yı ortadan kaldırmak saçma. Kendisi bizden hoşlanıyor ve ticaretimize de yardım ediyor. Böylece sizin kazancınız da artıyor.
Ferreira, sizin kazancınız da öyle diye anımsattı.
Bizim kazancımızın Tanrı'nın işleri için harcandığını biliyorsunuz. Haydi Ferreira, böyle kavga etmeyelim. Sizin öğüt ve bilginize ihtiyacımız var. Fakat Toranaga'nın bizim için gerekli olduğuna da inanmalısınız.
Öyleyse neden Kiyama ve Onoshi'yi destekliyorsunuz? Onlar Ishido'yla Toranaga'ya karşı birleşmediler mi? Neden kendilerine bunu yapmamalarını söylemediniz? Neden onları Hristiyanlıktan atmakla tehdit etmediniz? Neyse, kara gemi vaktinde Macao'dan hareket ederek Nagasaki'ye gidecek. Sadece bir hafta bekleyebilirim.
Sesinde gizli olan şey iki rahibin tüylerini ürpertti.
O dinsizi elime geçirmeyi isterim. Böylece gerçeği ondan zorla öğrenirdim. O filo meselesi doğru mu? Gerçeği bilmem gerek. Dünyanın en büyük gemilerinden birine komuta edeceğim. Gemi yük dolu ve ağır. Yanımda koruyucu başka tekneler de olmayacak. Eğer bir savaş gemisi ya da Erasmus bizi açık denizde yakalarsa yandık demektir.
Şarabını bitirdi.
Blackthorn'u Izu'ya ne gün yolluyorlar?
Alvito durakladı. Naipler 4 gün sonra toplanacaklar. Herhalde İngiliz de ondan sonra gönderilecektir.
Ferreira ayağa kalktı. Gemime dönmem gerek. Benimle yemek yer misiniz güneş batarken? İyi bir tavuğum, sığır budu, madalya şarabı, hatta taze ekmek var.
Delacroix biraz neşelenir gibi oldu. Çok iyisiniz, lezzetli bir yemek yemek harika olacak. Alvito da ekledi. Toranaga'dan haber alır almaz size ulaştıracağım başkaptan.
İyi, ben de o zaman bu tekneyle gider ve kara gemiyi getiririm.
Kaptan çıkınca Alvito, Lord Toranaga'yı hiç böyle görmemiştim diye mırıldandı. Japonya'yı ele geçirmeye çalıştığımızı nasıl öğrenmiş? O tanrının belası İngiliz bu bilgileri nereden almış?
Peki çevirmen kimmiş?
Rahip Alvito Mariko'nun baftiz adını kullandı. Lady Maria.
Bunu Toranaga mı söyledi?
Hayır Excellence, fakat şatoya gittiği biliniyor ve İngiliz'le birlikte görülmüş. Onun için hemen Lady Maria'yı buldum. Sanki bir rastlantıymış gibi onun karşısına çıktım. Kendisi her zamanki gibi saygılı ve dindardı. Fakat soru sormaya kalkınca imparatorluk işleri gizli tutulmalıdır, değil mi peder dedi. Herhalde Portekiz'de de öyledir.
Onun günahını çıkaran rahip sensin.
Ama kadın bir şey söylemiyor. Kendisine konuşmaması için yemin ettirmiş olacaklar. Çok iyi bir Hristiyan. Fakat bu işte bizi değil, Toranaga'yı dinleyeceğinden korkuyorum Excellence. Bu arada Toranaga İngiliz'in kaybolan rota defterlerini de soruyor.
Delacroix doğruldu. Pekala, hemen Toranaga'ya git ve o rota defterlerini ver. Bunların bize gizlice gönderildiğini söyle. Hem bu defterlerden İngiliz'in bir korsan ve hırsız olduğu da anlaşılıyor.
Toranaga'ya gerçeği söyle. Defterleri Mura'nın Rahip Sebastiayo'ya verdiğini ve onun da bize yolladığını açıkla. Bu paketi yeni açtığımıza ekle. Bu arada güvercinle Mura'ya haber yollayıp durumu da bildirelim.
19. Güneş batmak üzereydi ve Rahip Alvito elinde rota defterleriyle hala ziyaretçi salonunda bekliyordu. İçinden Blackthorn'un Allah belasını versin dedi. Toranaga kendisini ilk kez bekletiyordu. Yıllardan beri Taiko dahil ilk defa bir daimyoyu bekliyordu. Taiko cahil olmakla birlikte çok zeki bir adamdı ve siyasi bilgisi de fazlaydı. Alvito bu yüzden memnunlukla onun ayakları dibinde oturup kendisine türlü şeyler öğretmiş ve bu arada Japonlar hakkında pek çok şeyi öğrenmişti. Sonunda Taiko'nun güvendiği 4 kişiden biri olmayı başarmıştı. Taiko'nun hazine dairesini görebilen tek yabancı da kendisiydi. Şatonun 7 kat yüksekliğindeki kulesi çok iyi korunuyordu. 4. katta kapıları demirden yapılmış 7 oda vardı. Bütün odalar altın külçeler ve sandıklarla, altın paralarla doluydu. Daha üst kattaki odalardaysa gümüşler durmaktaydı. 6. katta da eşsiz ipekler, porselenler, kılıçlar ve zırhlar korunuyordu. Bunlar imparatorluğun hazinesiydi. Alvito bu hazine en az 50 milyon duka altını eder diye düşündü. Bütün İspanyol İmparatorluğu, Portekiz İmparatorluğu ve Avrupa'nın bir yıllık gelirinden çok daha fazla eder bunlar. Dünyada kimse bu kadar zengin olamaz. Osaka şatosu salt bu hazineyi korumak için yapılmış, bu paranın %1'iyle her kente bir katedral, her kasabaya bir kilise yapabilirdik. Taiko güce bayılan bir insandı. Altını da insanlar üstünde güç kazanabildiği için sevmişti. Bu hazine 16 yıl süren kayıtsız şartsız yönetimi sırasında toplanmıştı. Taiko Japon topraklarının 1/4'üne sahip olmuştu. Yıllık geliri 5 milyon kokudan fazlaydı. Japonya'nın lordu sayıldığı için bütün toprakların gelirinin de sahibi sayılmıştı. Fakat kimseye vergi koymamıştı. Bununla birlikte bütün daimyolar, samuraylar, köylüler, sanatçılar, tüccarlar, haydutlar, toplum dışı edilmiş kimseler, barbarlar, hatta etalar bile ona her yıl gerekli vergiyi vermişler, kendi güvenliklerini ancak böyle koruyabilmişlerdi. Alvito hazine burada güvende diye düşündü. Yaemon'da yaşı gelince Toranaga ya da Ishido'ya rağmen yönetimi eline alacaktır. Alvito Taiko'nun öldüğü geceyi çok iyi hatırlıyordu. Onu Taiko davet etmiş ve Yodoko Sama ile birlikte adamın başında beklemişlerdi. Resmi metresi ve varisin annesi Lady Ochiba da oradaydı. Taiko ölünce Alvito onun için kısa bir dua okumuş fakat Taiko Katolikliği kabul etmediği için onu takdis edememişti. Alvito Taiko'ya hayran olduğu için üzgün üzgün ''Tanrı'nın krallığını kaybettin zavallı adam'' diye mırıldanmıştı. Lady Ochiba o zaman beklemediği bir şeyi söylemişti. ''Sizin Tanrı'nın krallığı bir barbarın arka deliğindeyse ne olacak?''
''Ne?''
Alvito kulaklarına inanamış ve kadının sesindeki kötülükten irkilmişti. Lady Ochiba'yı Taiko resmi metres olarak aldığı günden yani 12 yıldan beri tanıyordu. Kadın daima yumuşak başlı ve terbiyeli davranmış, ağzını açıp tek söz söylememiş ve hep gülümsemişti.
Ama artık sizin tanrınızın krallığının bir barbarın arka deliğinde olabileceğini söyledim.
Tanrım sizi bağışlasın. Efendiniz öleli birkaç saniye oldu.
Efendim öldü ve böylece onun üstündeki etkiniz de bitti. Ne? Sizi burada istiyordu. Bu da onun hakkıydı. Fakat kendisi artık büyük boşluğa gitti ve buyruk veremiyor. Artık buyrukları ben veriyorum. Rahip, leş gibi kokuyorsunuz ve daima da koktunuz. Pisliğiniz havayı bozuyor. Şimdi şatomdan çıkıp gidin ve bizi kederimizle baş başa bırakın.
Lambadan ışığı Lady Ochiba'nın yüzüne vuruyordu. Japonya'nın en güzel kadınlarından biriydi. Alvito'nun kötülüğü karşısında farkına varmadan haç çıkardı. Kadının gülüşü buz gibiydi.
Gidin rahip, bir daha da gelmeyin, günleriniz sayılı.
Toranaga etrafında muhafızlarıyla kapıda duruyordu. Rahip Alvito eğilip selam verirken geçmişin anılarından sıyrılabildi ancak. Yüzünden ve sırtından terler akıyordu.
Davet edilmeden geldiğim için özür dilerim, hayallere dalmışım. Bütün ömrüm burada geçmiş gibi geliyor bana.
Burada kaldığınız 24 yıl içinde çok şeyler oldu değil mi eski dost?
Evet efendim.
Goro da başa geçti ve öldürüldü. Taiko yükseldi ve öldü. Ve şimdi...
Her şey sonsuzun elinde.
Alvito hem tanrı hem Buda anlamına gelen sözü kullanmıştı.
Ne Lord Gora'da ne de Lord Taiko tanrılara ya da sonsuza inanırlardı.
Demek beni görmeyi istediniz Tsukku-san.
Evet, sorunun davet edilmeden gelecek kadar önemli olduğunu düşündüm.
Alvito Blackthorn'un rota defterlerini çıkararak yere bıraktı ve Del Aqua'nın uygun gördüğü sözleri söyledi. Toranaga'nın yüz atları sertleşince de memnun oldu.
Demek bunlar barbarın korsanlığını kanıtlıyor.
Evet efendim, bunlarda kesin buyruklar da var. Gerekirse zorla karaya çıkın ve bulunduğunuz yerlere yerleşin diye yazılı. İsterseniz bunları dilinize çevirebilirim.
Toranaga hepsini hemen dilimize çevirin diye emretti.
Bir şey daha var efendim. Peder Del Aqua bunu da bilmenizi istedi. Kara gemi hemen yola çıkacak.
İyi. Peki kara geminin vaktinden erken geleceğinden emin misiniz?
Alvito kesinlikle konuştu. Evet, bir yandan da öyle olması için dua ediyordu.
Fırtına ve deniz konusunda bir şey söylenemez. Fakat gemi Macao'dan erken kalkacak. O halde gerekli izinleri güneş batmadan alacaksın. Başka bir şey var mı? Naipler toplantısından 3 gün sonra tekrar konuşmamız gerekebilir.
Hayır efendim, teşekkür ederim. Sonsuzun sizi daima koruması için dua edeceğim.
Alvito eğilip selam verdi ve savılmayı bekledi. Ama Toranaga onun yerine muhafızlarını savdı. Alvito ilk kez bir daimyoyu yalnız görüyordu. Toranaga gelin diye mırıldandı, yanıma oturun.
Alvito hiçbir zaman o yüksek yere davet edilmemişti. Bu bir güven belirtisi miydi, ölüm fermanı mı?
Toranaga savaş geliyor dedi.
Evet, Alvito da çıkacak savaşın sona ermeyeceğini düşünüyordu.
Hristiyan lordları Onoshi ve Kiyama tuhaf şekilde arzularıma karşı geldiler. Onlar ve diğer Hristiyan daimyolarla ilgili söylentiler var. İmparatorluk ikiye ayrıldı. Benim taraftarlarım ve Ishido'yu tutanlar Hristiyanlar hangi tarafı destekliyorlar?
Biz barıştan yanayız. Hristiyanlık bir siyasi ideoloji değil, bir dindir efendim.
Ziyaretçi peder buradaki kilisenin başıymış, kendisi papa adına konuşabilirmiş.
Siyasetinize karışmamız yasaktır efendim.
Toranaga'nın sesi sertleşti. Ishido'nun size iyi davranacağını mı sanıyorsunuz? O dininizin aleyhinde, oysa ben sizlere daima iyi davrandım.
Ishido Taiko'nun eski yasalarından yararlanıp bütün barbarlara ülkeyi kapatmak niyetinde. Ama ben ticaretin daha da genişlemesini istiyorum.
Hristiyan daimyoları biz idare etmiyoruz.
Eski dost, Kiyama ve Onoshi Ishido ile birleşip bana cephe alırlarsa, diğer Hristiyan daimyolarında onları izleyeceğini biliyoruz. O zaman savaş çıkacak ve herkes kaybedecek. Bizler de, barbarlar da, Hristiyan kilisesi de. Ama Hristiyan daimyolar şimdi açık açık benim tarafımı tutarlarsa savaş olmaz. Ishido'nun hırsına engel olabiliriz. O savaşmaya kalkacak olsa bile meclis başkanı kendisine izi verir.
Alvito boğazına geçen ilmeğin sıktığını hissetti.
Biz buraya Tanrı'nın sözünü yaymaya geldik efendim. Siyasetinize karışmayız.
Kısa süre içinde herkesin taraf seçmesi gerekecek Tsukku-san.
Alvito bu tehdidi şiddetle hissetti.
Daima size hizmet etmeye hazırım efendim.
Kaybedersem benimle ölecek misiniz? Sadık bir yandaş olarak peşim sıra gelecek misiniz? Ölmeye hazır mısın?
Hayatım da ölümüm de Tanrı'nın elindedir efendim. Toranaga birden rahibe doğru eğildi. Lideriniz bu Hristiyan daim yollara emir vermeli. Emir vermeli. İshido hem size hem onlara kalleşik edecektir. Onun iç yüzünü bilirim. Lady Ochiba da öyle. Daha şimdiden veliahtı aleyhinize kışkırtmıyor mu?
Alvito evet diye bağırmayı istiyordu. Fakat Onoshi ve Kiyama gizlice Ishido ile anlaşmışlardı. Varisin öğretmenlerinden birinin Hristiyan olacağına dair bir kağıt imzalamışlardı. Ziyaretçi peder onlara emir veremez efendim. Siyasetinize böyle karışmak bağışlanmaz bir suç olur.
Onoshi ve Kiyama 40 gün içinde dediklerimi yapsınlar. O zaman o pis rahiplerin de Japonya'ya gelmelerini meclis başkanı olarak yasaklayacağım.
Ne?
Sadece siz ve sizin rahipleriniz Japonya'ya girebilecekler. O yalın ayaklı, uzun saçlı, siyah cübbeli, pis rahipleri istemiyorum. Hatta şimdi burada olanların kafalarını da size verebilirim.
Alvito çok ihtiyatlı davranması gerektiğini biliyordu. Fakat Toranaga'nın teklifi de geri çevrilmeyecek kadar iyiydi. İmparatorlukta Cizvitlerden başka rahipler olamayacaktı. Böylece kilise güvenle gelişecekti. Bu paha biçilmez bir şeydi. Papa bile bunu sağlayamazdı. Kiyama ve Onoshi kendisini açıkça destekleyince Toranaga Ishido'yu ezer ve meclisi de idaresine alırdı.
Rahip Alvito Toranaga'nın bu kadar açık konuşabileceğini hiç düşünmemişti. Ya da bu kadar fazla şey vaat edebileceği aklına gelmemişti. Acaba Onoshi ve Kiyama'nın düşüncelerini değiştirebilir miydi? İki lord birbirlerinden nefret ediyordu. Ishido'ya kalleşik etmeleri için ne yapmak gerekti?
Size cevap vermeye veya bu konuda konuşmaya hakkım yok efendim, ne?
Oğlum Naga'nın da Hristiyanlıkla ilgilendiğini duydum.
Toranaga tehdit mi ediyordu, yoksa oğlu Naga'nın Hristiyanlığı kabul etmesine razı olacağını mı açıklıyordu? Bu ne büyük bir başarı olurdu.
Alvito birden Toranaga'nın çok zor durumda olduğunu anladı. Sevinçle kapana kısılmış diye düşündü. Onun için bizimle anlaşmaya çalışıyor. Sonunda gücün Hristiyan daim yollarda olduğunu da itiraf etti. Ne istersek yapacak.
Kasıtla rota defterlerine baktı. Toranaga'nın bunları alarak yeninin içine soktuğunu da gördü.
Toranaga bezgin ve yorgun bir sesle konuştu.
Ah evet Tsukku-san, şimdi de bu barbar korsan var. Ülkenizin düşmanı, yakında onun gibi pek çok barbar buraya gelecek değil mi? Onları buradan kovmak da kendilerine iyi davranmak da düşünülebilir.
Rahip Alvito o anda her şeyi kazandığını anladı. Acaba ondan Yedo'da ya da Osaka şatosu içinde bir katedral yaptırması için izin isteyeyim mi diye düşündü.
Teklif edilenden fazlasını istememeliyiz.
Ah şu anda anlaşabilseydim. İş sadece bana kalsaydı bu kumara hemen girerdim.
Onoshi ve Kiyama istediklerimi yapmazlarsa kendilerini hemen afaroz ederdim.
İki kişiye karşılık 10 bin, 100 bin, 1 milyon Hristiyan. Fakat ben haberciyim ve bir şey halledemem.
Yardıma ihtiyacım var Tsukku-san. Bunu şimdi istiyorum.
Elimden geleni yapacağım Toranaga-sama. Size söz veriyorum.
O zaman Toranaga kesinlikle konuştu. 40 gün bekleyeceğim. Sadece 40 gün.
Alvito eğilip selam verdi. Toranaga'nın da o güne dek yapmadığı şekilde yerlere kadar eğildiğini gördü. Sanki Taiko'nun önünde eğiliyordu Toranaga. Rahip titreyerek kalktı ve dışarıya çıkar çıkmaz da telaşla yürümeye başladı.
Toranaga aşağıda bahçeden geçen Cizvit papazını izlerken gülmeye başladı.
20. Kiri hava karardıktan sonra peşinde iki hizmetçiyle aşağıya indi. Oldukça endişeliydi. Bahçedeki küçük evin yanında bekleyen kapalı tahtrevana doğru gitti. Seyahat kimonosunun üstüne çok bol bir pelerin almıştı. Dolayısıyla daha da şişman duruyordu. Çok geniş kenarlı şapkasının kurdelelerini çenesinin altında bağlamıştı. Hamileliği iyice ilerlemiş olan Lady Sazuko onu sabırla verandada bekliyordu. Mariko da yakınındaydı. Blackthorn ileride demirli kapıya dayanmış duruyordu. İngiliz de kahverengi bir kimono, altı kalın çoraplar ve savaş sandalları giymişti. Kapının dışındaki ön avluda iyice silahlanmış 60 samuray sıraya dizilmişti. Her üçüncü adamın elinde bir meşale vardı. Bu adamların başında Yabu, Mariko'nun kocası Buntaro ile konuşuyordu. Buntaro kısa boylu, tıknaz, adeta boyunsuz bir erkekti. İkisi de zırh giymişler ve omuzlarına ok torbalarını takmışlardı. Buntaro'nun kafasında boynuzlu bir savaş başlığı vardı. Hamallar ve tahtrevancılar türlü türlü sandıkların yanına çömelmişlerdi. Kiri verandaya çıktı.
Bu soğukta beklememelisin Sazuka, sen hastalanacaksın. Çocuğunu düşünmelisin artık. Bu bahar geceleri pek rutubetli olur.
Üşüyorum Kirisan, gece çok güzel, bana zevk veriyor.
Her şey yolunda mı?
Oh evet, her şey yolunda.
Keşke gitmesem, gitmekten nefret ediyorum.
Mariko onlara katılarak yatıştırıcı bir tavırla konuştu. Böyle endişelenecek bir şey yok. Kirininki gibi geniş kenarlı bir şapka giymişti. Yedo'ya dönmekten memnun kalacaksınız. Efendimiz de birkaç gün sonra gelecek.
Yarın ne getireceğini kim bilir Mariko-san?
Yarın Tanrı'nın elindedir.
Ya bu Buntaro'dan büyük olduğu için kafilenin de reisiydi.
Kiri'nin geldiğini görerek dönüp yaklaştı. Buntaro da onun peşi sıra geldi. Kiri heyecanla selam verdi.
Oh Lord Yabu, Lord Buntaro, sizi beklettiğim için özür dilerim. Lord Toranaga aşağıya inecek ama son anda vazgeçti. Hemen gidin dedi, beni bağışlayacağınızı umarım.
Özür dilemeye gerek yok. Yabu bir an önce şatodan çıkıp Osaka'dan ayrılarak Izu'ya dönmeyi istiyordu. Başını vermeden yanında barbar ve silahlarla gideceğine hala inanamıyordu. Mishima'da her şeyin hazır olması için Yedo'daki karısına güvercinle haber yollamıştı. Anjiro'daki Omiye de haber gitmişti. Hazır mısınız?
Kiri'nin gözlerinde yaşlar parladı.
Biraz soluk alayım, ondan sonra tahtırevana binerim. Keşke gitmeseydim.
Etrafına bakınınca Blackthorn'u gördü.
Anjin-san'dan kim sorumlu? Gemiye gidene kadar yani.
Buntaro sinirli sinirli söylendi.
Kendisine karımın tahtirevanının yanında yürümesini emrettim. Karım onu kontrol edemezse ben ederim artık. Muhafızlar!
Bu ses ön avludan gelmişti. Buntaro ve Yabu demirli kapıdan çıktılar hemen. Samuraylar da onların peşi sıra gitti. Ishido arkasında 200 gri kimonoluyla yaklaşarak kapının önünde durdu. Ishido nezaketle eğildi.
İyi bir gece Lord Yabu.
Size de Lord Ishido.
Ishido Buntaro'ya soğuk bir selam verdi ve aynı karşılığı aldı. İkisi de Taiko'nun sevdiği generallerdendi. Buntaro Kore'de bir alayın başında dövüşmüştü. Ordu komutanı da Ishido'ydu. İki adam birbirini vatan hainliğiyle suçluyordu. Ancak Taiko'nun buyruğu sayesinde kan dökülmesi önlenebilmişti. Ishido kahverengi kimonolu askerlere, Blackthorn'a ve iç avludaki üç kadınla diğer tahtirevana baktı. Yine Yabu'yu süzdü.
Duruma bakan Lady Kiritsubo'yu geçirdiğimizi değil savaşa girdiğimizi sanır.
Katil yüzünden lordumuz dikkatli olmamızı istedi.
Fakat sözünü bitiremeden Buntaro Ishido'nun karşısına dikiliverdi.
Biz daima savaşa hazırız. Belki bu kez gerçek erkeklerin karşısında dövüşmek fırsatını elde edeceksiniz.
Yabu hemen araya girdi. Kore'de bulunmuştu ve iki tarafın da haklı olduğunu, ayrıca onlara güvenilemeyeceğini biliyordu. Şatoya kapatılmalarına neden olacak bir çatışmayı önlemeliydi.
Bu gece değil Buntaro-san, bu gece dostlar arasındayız.
Dostlar mı? Bu gübrelikte mi?
Buntaro yere tükürdü. Gri kimonullardan birinin eli kılıcına gitti. Onu on kahverengili izledi. 50 grili birbirlerinden uzaklaştılar. Ishido'nun buyruğunu bekliyorlardı. O sırada bahçenin gölgelerinden çıkan Hiro Matsu kınından yarı çekmiş olduğu kılıcıyla yaklaştı.
Sakin sakin, insan bazen gübre yığınlarının içinde de dostlarını bulur diye mırıldandı.
Bütün samuraylar ellerini kılıçlarından uzaklaştırdılar.
Bu şatoda pek çok dostumuz var, Osaka'da da öyle.
Evet, lordumuz Toranaga bize böyle söylüyor.
Gözlerinde kan dökme arzusunu gördüğü tek oğlunun önünde bir kaya gibi durdu. Sonra Buntaro'nun gözlerinin içine baktı.
Öyle değil mi oğlum?
Buntaro büyük bir çaba harcayarak başını salladı ve geriledi. Ama hala bahçe yolunu kapatmaktaydı.
Hiro Matsu Ishido'ya döndü. Sizi bu gece beklemiyorduk Ishido-san.
Lady Kiritsubo'ya saygılarımı sunmaya gelmiştim. Birkaç dakika öncesine kadar kimsenin gideceğinden haberim yoktu.
Yoksa oğlum haklı mı? Dostlar arasında olmadığımızı düşünüp endişelenmemiz mi gerekiyor? Yoksa biz rehine miyiz?
Hayır, fakat ziyareti sırasında Lord Toranaga ile anlaşmıştık. Önemli kimselerin gitmeleri bir gün önceden bildirilecekti. Böylece ben de gereken saygıyı gösterebilecektim.
Lord Toranaga birden karar verdi. Hanımlarından birini Yedo'ya yollamasının sizi rahatsız edecek kadar önemli olmadığını düşündü. Evet, Lord Toranaga kendi yol hazırlıklarını yapıyor artık.
Bunun gününe karar verildi mi?
Evet, Naipler Meclisi toplantısı sona erdiği gün gidecek.
Ishido ilerledi. Özel muhafızı olan griler de onu izlediler. Fakat birden hepsi durdu. Buntaro yayına bir ok takmıştı.
Grilerin bu kapıdan geçmesi yasaktır. Protokole göre böyle yapılması gerek.
Ben Osaka Şatosu'nun valisi ve veliahtın muhafızlarının komutanıyım. İstediğim yere girmeye hakkım vardır.
Yine durumu Hiro Matsu düzeltti. Doğru, her yere girmeye hakkınız var. Fakat peşiniz sıra o kapıdan sadece 5 muhafızınız geçebilir. Efendim burada olduğu sürece böyle yapılmasına karar verilmişti.
5 veya 50 arasında fark yoktur. Bu hakaret.
Hakaret mi? Oğlum böyle bir şey yapmadı. Sadece lordunun buyruklarını yerine getiriyor. 5 adam, 5.
Arkasını Ishido'ya dönerek oğluna baktı.
Lord Ishido, Lady Kiritsubo'ya saygılarını sunarak bize onur vermek istiyor.
Bu arada yaşlı adamın kılıcı kınından 10 santim kadar çıkmıştı. Kimse onu saldıracak olursa Ishido'yu mu keseceğini yoksa oku çevirirse oğlunun kafasını mı götüreceğini bilmiyordu.
Herkes babayla oğlunun sevişmediğinin farkındaydı. Sadece birbirlerinin sertliğine saygı duymaktaydılar.
Haydi oğlum, veliahtın muhafızlarının komutanına ne diyorsun?
Buntaro'nun yüzünden terler akıyordu. Bir an sonra yana çekilerek yayını gevşetti. Ama o hala takılı duruyordu.
Ishido Buntaro'nun eşsiz bir nişancı olduğunu biliyordu. O anda buyruk verir, babayla oğul dahil orada herkesi memnunlukla öldürebilirdi. Fakat Toranaga yerine onlarla çatışmaya kalkmanın aptallık olacağını da biliyordu. Belki savaş başlayınca Hiro Matsu Toranaga'yı bırakıp kendi yanına geçebilirdi. Lady Oshiva zamanı gelince ihtiyar demir yumruğa yanaşacağını söylemişti. Kadın onun asla veliahtı terk etmeyeceğinden emindi. Ishido yanında Hiro Matsu ve Yabu, arkasında 5 gri ile bahçeye girdi. Nazik nazik Kiritsubo'yu selamlayıp hatırını sordu. Sonra yapacak başka bir şey kalmadığından emin olarak döndü ve adamlarıyla bahçeden çıktı.
Hiro Matsu derin bir soluk aldı.
Artık yola çıkın Yabu-san. Bu pirinç kurdu sizi fazla rahatsız edemeyecek.
Evet, hemen. Kiri alnındaki terleri sildi. Kötü bir ruh. Efendimiz hesabına korkuyorum.
Birden ağlamaya başladı. Hiro Matsu onu teselliye çalıştı.
Lord Toranaga'ya bir zarar gelmeyeceğine söz veriyorum. Artık gitmelisiniz.
Kiri hıçkırarak şapkasının kalın tülünü aşağıya indirdi.
Oh Tabusama, lütfen Lady Sazuko'yu içeriye kadar götürür müsünüz?
Tabii.
Lady Sazuko telaşla selam verip döndü.
Ya bu da peşindeydi.
Kadın koşarcasına merdiveni çıkarken ayağı kaydı ve düştü.
Kiri bebek diye haykırdı. Ona bir şey oldu mu?
Bütün gözler yerdeki kadına gitmişti. Mariko yardıma koşarken Yabu onu kucaklayıp kaldırdı. O sırada Kiri de şeffaf perdeli tahtirevana girip oturdu. Kalın peçesini yüzüne indirmişti. Mariko zavallı kadın diye düşündü. Onun yerinde olsam lordumdan ayrılmaktan aynı derecede korkardım.
Blackthorne yaklaşan Mariko'ya ne oluyor diye sordu.
Rica ederim Anjin-san, bir şey yok.
Genç kadın da tahtirevanına bindi ve Yabu yola çıkma emrini verdi.
İngiliz Mariko'nun tahtirevanının yanında yürüyordu ama en öndeki tahtirevanı gözetlemekteydi. Gizlemek istemekle birlikte çok şaşırmıştı. Çünkü Kiritsubo bağırdığı zaman herkes düşen kadına bakmıştı. Fakat Blackthorne'un gözleri Kiritsubo'ya gitmişti. Sonra onun inanılmaz bir hızla küçük eve daldığını görmüştü. Bir an sonra da evden çıkıp geri gelerek tahtirevana girmiş ve perdeleri kapatmıştı. İşte o sırada göz göze gelmişlerdi. Tahtirevana binen Kiritsubo değil, Toranaga'ydı.
12. ayrımın sonu. Sayfa 164.